Ayrım 18. Arkadaşlıkları. Orhan Kemal. Sayfa 186. 21. Nazlı Hanım teyze. Güzide ve başından geçenler beni adam akıllı ilgilendirmeye başlamıştı. O kadar ki benimkiyle onu birleştirmiştim adeta. Şayet bara düştüyse benimki de tıpkı tıpkısına. Güzide gibi bir konsomatris olur. Bu yüzden barın öteki konsomatrisleriyle arası açılırdı. Güzide'nin arası açıktı gerisiyle. Orta af harbi karıdır demişti. Erkek karı. İsterse milyonerin masasına otursun, onun konsümasyon edene kazık atmaz. Bu yüzden öbür konsümatrislerle bar sahibi, şef garson hiç sevmezler. Demek, düşmek, kişinin elinden alamıyordu kişiliğini. Kişilik, evet kişilik. İnsanoğlu elinde olmayan nedenlerle düşebilir ama haysiyetini ayaklar altına vermeyebilirdi. Kafama bu takılmış, benimkini de böyle kişilik sahibi saymaya başlamıştım. Çoktan affetmiştim onu, beni bir daha aramadığı için. Madem kişilik sahibiydi, şu halde ne diye düşsün? Babasının evine de hep bu kişiliği yüzünden uğramamış olabilirdi. Evlenmiş miydi acaba? Sanmıyordum. Sanmak istemiyordum. Evlense bile onu kocasının kolları arasında düşünmek beni çıldırtıyordu. Evlenmemesini dileyen yanıma ağır basıyor, kafamda büyüttükçe büyütüyordum. Başını alıp üçüncü mevki bir tren kompartmanına pupa yelken gidebilirdi İstanbul'a. İstanbul'da bir iş tutardı. Belki de fabrikalardan birine girer, yaşlı bir kadınla paylaştıkları bir odada yatıp kalkar, kimseye boyun eğmeden yaşardı. Bunun böyle olabileceğine öylesine inanmıştım ki, sokakta dalgın dalgın yürüyordum. Tanış bir ses yanı başımda, ''Nereye lan?'' Bir zamanlar beni yatağımda ıslıklarıyla uyandıran, barbanın şaraphanesinde kafaları çekip, naralarımız ve ayıp küfürlerimizle geceleri utandırdığımız arkadaşlarımdan biri. Hiç, gidiyorum. Nereye? Orta haflara mı? Evet. Koca karısı Çaça'ya benziyor ha. Nazlı Hanım teyze mi? Nazlı Hanım mı adı? Nazlı Hanım. Amma pis boyanıyor be. Şerefsizim, genel evdeki Çaça karılar o biçim boyanmaz. Haksız değildi ama bana neydi, ona ne? Bakıyorum, dedi. Bizi iyice boşladın artık. Yo. Yo ne demek? Geliyoruz yoksun. Haber bırakıyoruz, boş veriyorsun. Kahveye de uğramaz oldun. Hele şaraphaneye. Hiç. Barba seni sorup duruyor. Selam söyleyin. Bara da danmışsın. Orta hafla gidiyoruz ara sıra. Futbol da astın. Astık. Hala o karı mı? Evet, hala o karıydı. Ama onların sandığı biçimde değil. O karı, Güzide ile birleşmiş, içimde yücelmişti. Ayrılırken, bu gidişle senin sonun tımarhanelik. Belki tımarhanelik, belki de değildi. Önemli olan, artık o arkadaşlarımla bağımın koptuğuydu. Sevmiyordum onları. Zevk almıyordum. Orta hafta sevmiyordum. Haysiyetsizliğinden ötürü ama mıknatısa takılmış demir parçacıklarından biri gibi sürükleniyordum. Beni ardında sürükleyen orta af mıydı? Yoksa annesi Nazlı Hanım teyze mi? Nazlı Hanım teyze diyordum. Bey oğlum diyordu ve beni uzun uzun çocuk sevinci içinde dinliyordu. Beni, benimkiyle olan serüvenimi. Buna ihtiyacım vardı. Barda Güzide'yi anlatıyordum, orta aflarda da Nazlı Hanım teyzeye. Nazlı Hanım teyze, Güzide'den de büyük bir ilgiyle dinliyor, geçiştirdiğim yerleri soruyor, eşeliyor, benimle birlikte yaşıyordu sanki. Güney'in sıcak havası romatizmalarına iyi gelmişti. 60'lık arkadaşın dediğince genel ev çaçası kadar boyalı ama çok az kırışıklıklar içindeki renkli yüzü daha çok da içten içe fıkırdayan gözleriyle çocuktu. Gerçekten güzel kaşlarını her gün cımbızla düzeltir, yüzünü dakikalarca süte benzeyen bir suyla ovar, ovar, pudralar, kremler, kozmetikle kendine çeki düzen verirdi. İçinde baba dostumun teyze hanım gibi kötülük yoktu. Efendim, dünyayı seviyorum, yaşamayı seviyorum, ablalık, annelik, haminelikten nefret ediyorum. Hele bir gün öleceğim aklıma geldikçe uykularım kaçıyor. Ölmek, kara toprakların altına girmek, mezarlık kurtlarının saldırısına uğramak, hemen ekliyordu. Dünya bir kol çengi olsun istiyorum. Gülünsün, söylensin, yenilsin, içilsin, çalınıp çığrılsın. Ölüm kalksın ortadan. Hasretlikler, acılar dinsin, yaşlıların bile benizlerinden kan damlasın. Ah dedemin, sonraları da kayınpederimin evi, süte benzeyen bir takım sularla yüzünü uzun uzun ovması, pudrası, kozmetiği, gözlerinden fışkıran içinin baharı bir yana, yüreğinde gerçekten de hiçbir kötülük yoktu. Orta af, benim koca karı zamparadır, ağzının tadını bilir, dese de ben en küçük aykırılığına rastlamadım. Gençleri dinlemeye, onlara çeşitli mezeler hazırlamaya, dertlerine ortak olmaya, mahallesinin diline düşmekten korkmasa, sevgililere evini açmaya bayılıyordu. Rumcayı ana dili gibi biliyordu. İtalyancayı anlıyordu. Aklına estikçe de Kur'an okuyordu yanık yanık. Eski ezanlar, eski mevlitler, eski Kur'an-ı Kerim okuyanları nerede derdi. Gazelhanlardan müezzin ve mevlithanların en genç, en yakışıklı, en sesi gürleri toplanırdı dedemin konağında. Sultan Mecid'in yakınlarındanmış dedesi. Annesinden işittiğine göre, padişah, adalardan birinde muhteşem bir yalı mı, sahil saray mı, konak mı ne bağışlamış. Gözümü o lebi deryada açmışım dünyaya. Dedem göbeğinde sakalı ama al yanaklı, çapkın mı çapkın bir ihtiyardı. Hiç unutmam, yırtmaçlı, sadakor geceliğinin eteklerini tuta tuta, selamlıktan gölge gibi gelir, harem kuytularında kovalamadık ne hizmetçi bırakırdı, ne halayık, ne de etli butlu misafir hanımı. Küçücüktüm, minnacık. Ayak bileklerime halhal denilen altın bilezikler takar, parmaklarıma çalpareler, udunu kucaklayıp oynatırdı beni. Nazlı Hanım teyze anlatırken öylesine dalar, en gizli kalması gereken şeyleri bile hiç saklamadan öylesine anlatmaya başlardı ki, orta haftan çok, orta hafın kuru bamya teyzesi bir kıyıdan seslenirdi. Abla! Bu, ablasının coşup daha kim bilir neler de neler anlatmaya kalkmasını önlemek içindi. Yoksa Nazlı Hanım teyze kim bilir nasıl coşacak, genç kızlığıyla ilgili kim bilir neler de neler anlatacaktır. Kuru bamya teyze, ablasının 2 yaş küçüğü, ablasının tam tersiydi. Kırış kırış yüz, siyah çalan, mavi damlaları fırlak eller, pudra, krem, allık şöyle dursun, sabahları bile yıkandığı şüpheli kara sarı, üstelik kirli yüzüyle insanlaşmış bir can sıkıntısını hatırlatırdı. Nazlı Hanım teyze, çeşitli mezeleri neşeli bir türkü cıvıltısıyla hazırlarken, o ya evin çoraplarını yamar ya da bir kıyıda bitmez tükenmez örgüler örerdi. Bu örgüler, teyzemin çeyizleri derdi orta af. Hiç evlenmemiş ama günün birinde evlenecekmiş. İnanırmış buna. Varacağı adam, soylu, soplu bir paşa torunu. Teyze hanımı alıp, Rumeli'nin o artık neresi olduğunu unuttuğu ama kafasında renkleri, kokusu, olanca canlılığıyla yaşayıp duran deniz kıyısı sahil saraylarından birinin bülbül sesi ve dualar uçuşan loşluğuna götürecektir. Hem de teliyle, duayla. Ne biliyorsun böyle düşündüğünü diye sorardım. Orta af, annem anlatıyor. Teyzemi avucunun içi gibi bilir. Teyze, orta afın annesi yani ablasına kinle bağlıydı. Şayet Nazlı Hanım teyze, orta afın babasıyla sevişip dede evini terk etmese, teyze hanımı sahil sarayın duvarları arasında hapsetmeyecekler, o da kendine bir gönüldeş bulacakmış. Ama bir sabah uyanmışlar ki, ne uyansınlar? Nazlı ortalarda yok. Nazlı Hanım teyze, o gün bunu anlatırken coşmuş da coşmuştu. Hazır kardeşi de yoktu evde. Sevdim, demişti. Hem de çılgınlar gibi sevdim benimkini. Gözleri pırıl pırıl gençleşmişti. O sırma sarısı saçlar, bıyık, mavi gözler, boy, poz, endam. Ah yavrum ah! 14'ümde var mıydım? İçim içime sığmıyordu. Bir ateş bir ateş. Dedem de kafa dengim mi? Her şeyin iyisini, güzelini, hoşunu, nadidesini öğretti bana nur içinde yatasıca. 7-8 yaşında çocuktum, aşktan, sevgiden bahsederdi. El kadar çocuk ne anlar aşktan, sevgiden demeyin. Öyle bir anlardım ki, kaba saba Arnavut bahçıvanın ben akran oğluna mı susulmadım zamanında? Rum kayıkçının yalın ayaklı kırmızı festi çırağına mı? Sonraları dedemin seyislerini mi bıraktım? Emine kadının askerden yeni gelmiş oğlunu mu? İşte bu alışkanlıktan olacak, benimkini öyle salına salına geçer görünce aklım oynadı. Hikmet-i Hüda, kafesi kaldırdım, şöyle bir baktı gök mavisi gözleriyle. İçim yandı, yanış o yanış. O günden sonra pencerenin önünde eksilmedi. Çocukluk işte. Gelip istese babamdan, Ya hayır, o da çocuk ayol. Seviyor kaçamak işleri macerayı. Bir gece sabaha karşı diye kararlaştırdık. O gece yarısından epeyce sonra al Allah delini, zapt eyle kulunu. El ele tuttuk yolu. Heyecan içindeyiz. Sanki onun kanı erimiş, elinden elime, damarlarıma akıyor. Benimki de onun damarlarına. Dünya çın çın, dünya cennet. İndik kıyıya, biz akran bir Rum kayıkçının fındık kabuğu sandalıyla açıldık mavi sulara. Pire, oradan Atina. Atina'dan Selanik, Selanik'ten İstanbul, baba evinden kaynata evine. Kafeslerde bıcır bıcır bülbüller, isketeler, aynalarda fıskili havuzlar, gümbür gümbür namazları beş vaktin, Kur'an-ı Kerim okumaları, selalar, en önemsiz şeyleri hop kalkıp hop oturan, kızdı mı koca konağı allak bullak ediveren kaynata gümbürtüleri. Ah ah! Bilemezsiniz ne kadar çok sevdiğimi kaynatamı. Mekanı cennet olsun, aksakallı, yüzünde nur, nuru ilahi. Öfke, hatta küfür bile yakışırdı rahmetliye. Gel kızım dedi, tuttu elimden, aldı götürdü kaçtım konağa. Babam beni görünce deliye döndü. Kayınpederim dikildi, hiç unutmam, kayınpederim tabancasını çekmişti. Babam da duvarda asılı koca manileri almıştı. Ama anlaştılar sonunda. Bir düğün, bir düğün. Coşmuştur Nazlıhan teyze. Anlatacaktır. Daha da anlatacak. Anlattıkça coşacak. Coştukça anlatacak. Artık çok gerilerde kalmış. O mutlu günlerinin düşleri içinde kendini yitirecektir. Bırakmazdı ki ortağı. Koca karı, koca karı. Deliye dönerdi. Ne var? Kısa kes de aydın havası olsun. Nazlıhan teyze, mermerde şangırtıyla parçalanmış ince, zarif bir billur kadeh gibi kırılıverirdi. Bomboş gözleriyle mavi mavi bakar, kudretten sürmeli gözleri yaşarırdı hafifçe. Yapma evladım, kalbimi kırma, canım yavrum. Şayet o sıra teyze gelmişse, o da orta hafa hak verirdi. Doğrucası çocuk haklı abla. Orta haflarda sert, dik süpürge inatçılığıyla aksi bir sığıntıydı teyze. Babaları Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara hükümetiyle çalışmış olduğundan teyze hidemat-ı vataniye tertibinden maaş mı alırdı? Yoksa bir defaya mahsus ikramiye almış da orta haf mı kapıp deve yapmıştı? Tınmazdı orta haf. Canım onların babasıysa benim de dedem. Yedikse dedemizin kazandığı parayı yedik. Dedemizin yüzünü görmedikse ne çıkar bundan? Alt tarafı inatçı kuru bir teyze. Ne yapacak parayı? Biz de yatıp kalkıyor, yiyip içiyor, üstü başı bütünledim, gününü gün ediyor. Ben onun babasından kalan ikramiyesini yedimse, annem de kocasından kalan emekli maaşıyla onu besliyor. Orta hafın annesi, kocasından aldığı emekli maaşını naklettirmişti. Geçimleri bu maaştan. Bir de kirli çıkı annesinin sıkıştıkça sattığı dede kaynata yadigarı elmas taşlı iğneler, broşlar, bilezik, yüzük, pantantiflerden başka bilmem ne tahvilleri, İngiliz Napolyon altınları usul usul bozdurulur, sıkıntı atlatılırdı. Annesi orta hafa duyurmamaya çalışarak arada fısıldardı. Ah ah! İçerimden kanlar gidiyor bu oğluna baktıkça. Top top top! Böylesine dedeleri, hısım akrabası olan anlı şanlı bir aile çocuğu böyle hayta mı çıkacaktı? Tek tasam bu. Ben hayattayken hadi neyse. Gözlerimi yumunca ne olacak? Top karın doyurur mu? Eli ayağı tutarken şöyle böyle, yarın oynayamaz hale gelince? Diploma yok, meslek yok, sermaye yok. O gün yine heyheyleri üzerindeydi annesinin. İşte geldim gidiyorum. Senin sonun ne olacak? Orta af, yeşil kıvırcıklarla domatesleri doğranmış salatayı şiir gibi işliyordu. Boş ver be koca karı, dedi. Nazlıhan teyzenin tepesi attı. Bakkal, çakkal çocukları gibi koca karı, koca karı. Fena oluyorum diyorum, anlamıyor musun? Sonra da içini çekti, gözleri yaş yaş. Neyse ki ecdadın sağ değil. Yoksa seni böyle görseler, yüreklerine inerdi alimallah. Orta hafsa hoş karşılardı annesini. Ne yapalım anne? O kadar olacak artık. Bana da göz kırpmış, fısıldamıştı. Olacak ya. Hani koca karının bir gün ölü vermesini düşünüyorum da bazı aklım duruyor. Teyzem daha önce ölse bari. Annem önce ölürse ben ne yaparım? Sonra ben bu deli karıyı. Bunu zaman zaman ben de düşünmüyor değildim. Annem ölüverse ne yapardım kız kardeşlerimle? Orta Af'ın teyzesi gerçekten de deliydi. Zararsız deli. O gün annesiyle teyzesi komşulara geçmişlerdi. Orta Af elimden tuttu, teyzesinin odasına çekti. Kapı kilitliydi. Pencereden baktık içeri. Duvarlarda sıra sıra genç kız elbiseleri. Bir gelinlik, tel, duvak, sedire, iskemlelere, konsolosun üzerine yayılmış, deste deste, renk renk dantelalar, beyaz işler. Teyzemin çeyizi. Sahiden inanıyor mu? Hem de nasıl? Karı sahiden deli. Muşmula. Düşünmüyor ki. Ulan teneşir horozu. O suratınla seni kim ne yapsın? Ama gel de anlat. Eski günlerden kalma, redingotlu bir beyzade çıka gelecek, bunu alıp götürecek. Bu yüzden durmadan dantel örer, beyaz iş çıkarır. Annemle de her Allah'ın günü kavga. Niye? Şu gördüğün renk renk bez, iplikleri, kumaşları satın almak için para ister. Annemin vere vere iliğine tak etmiştir. Başlarlar kavgaya. Teyzemin öyle sessiz durduğuna bakma. Kavgaya tutuştular mı canavar kesilir. Eski defterler açılır. Allah! Teyzem en çok annemin kocaya kaçmasına içerler. Yıllardır bu öfke yaşar şimdi. Annem babama kaçmasaymış, onu dört duvar arasında hapsetmeyecekler, o da kendine bir uygununu bulacakmış. Sonra bana kaptırdığı ikramiyesi. Nasıl kaptın? Niye kaptın ikramiyeyi? İstanbul'dan Ankara'ya yeni gitmiştim. Tabarim barda vur patlasın çal oynasın. Her gün bar. Para lazım. Kulübe asılıyorum, vermiyor. Buldukları işten elime geçen maaş pek pek birkaç gün dayanıyor. Peki nasıl aldın? Göz kırptı. Anlayacağın uçlandım. Çalmış yani. Çalmış ama kötülük yokmuş içinde. Hızlı poker vardı, biliç vardı, prafa vardı. Dedim kendi kendime, ulan Cemal aç gözünü. Sağlam iki voli vurdun mu pokerde kıyaksın. Teyzenin nereden haberi olacak? Uçlan, sonra kazan, koy yerine. Ufaktan ufaktan, lakin ters oya düştüm. Düştükçe bozuldum, bozuldukça ters gitti. Senin anlayacağın, mangırların bir kısmı pokerde deve oldu, üst yanı da barda toz. Ama beni asıl ortaya çeken, Orta Afların üst katında oturan Yahudilerin kızıydı. Gerçekten harikaydı kız. Bey oğlum, dikkat ediyorum, siz buraya geldiniz mi? Bu kız merdivene iniyor, bana öyle geliyor ki... Kız ortaokula gidip geliyordu ki hemen hemen bütün okullu delikanlılar ardındaydı. Yalnız okullular değil, memleketin en zengin, en yakışıklı delikanlıları, bıçağından kan damlayanlarına varıncaya kadar herkes. Boş veriyordu oysa hepsine. Böyle herkese boş veren bir kızın bana gönül verebileceğini sanmıyordum. İnanmıyorsunuz. Vallahi de billahi de. Aman teyzeciğim, yemin etmeyin. Kız kardeşine sesleniyordu. Söylesene, geçen gün kızın ne dediğini? Teyze ya duymamış gibi davranıyordu ya da duysa bile omuz silkip susuyor. Ama Nazlı Hanım teyze, biliyor musun? Çok hoş çocuk diyor senin için. Hem de seninkini tanıyor. İşte o zaman işin rengi değişivermişti. Benimkini tanıyor mu? Tanıyor. Nereden? Şimdi iner merdivene, kendin sor. Çok geçmeden merdiveni ağır ağır inmiş, en alt basamağa eteğini dikkatle toplayıp oturmuştu. Her günkü gibi selamlaştık ama Meri bana bugün her günden başka, bambaşka görünmüştü. Benimkini tanıyordu çünkü. Benimkini tanıyordu. Tanıyor. Nazlı Hanım teyze laf açtı. O güldü, ben sordum. Sahi nereden tanıyorsunuz? İlkokulu birlikte bitirmişler. 2 yıl ortada aynı sınıfların aynı sıralarında oturmuşlar. Sonra benimki okulu bırakmış ama arkadaşlıkları sürüp gidiyormuş. Anlamıştım. Herkese boş veren Meri'nin bana neden yakınlık duyduğunu. Heyecanla sordum. Peki nerede şimdi? Bilmiyorum. Çoktandır ortalarda yok. Babasını, annesini de tanıyor musunuz? Annesi çok saygı duyduğum bir hanımefendi. Babası patırtıcı bir iş adamıydı. Ama şimdi o patırtıcı adam gitmiş, yerine sanki bambaşka bir adam gelmiş. Mahvoldular. İnanın mahvoldular. Ortağı fusulcacık. Boş ver, dedi. Meri anlamıştı. Ters ters baktı Ortağı'fa. Ortağı oralarda değil, kadehini kaldırdı. Haydi sağlığınıza. Demek Meri de bilmiyordu nerede olduğunu. Ve koca aile benim yüzümden mahvolmuştu. Ortağı'nın boşver para etmiyordu. Kendini suçlu görüyordu. Demek ardına takıldığın kızı elde edip sonra cakadan bir tekmeyle iş bitmiyordu. Erkeklik, kızları tavlayıp koleksiyon yapmak değil, onları aldatmamak, onlara sahip olabilmek, ailelerini yok olmaya sürüklememekti. Hoşa giden bir kızın ardına düşüp, "Şşt, bir dakika bayan, sizi bir yerlerden tanıyor gibiyim. Sizin de gözünüz beni ısırmıyor mu?" gibilerinden başlayıp, diller dökerek sonunda onu ardına takmakla bitmiyordu iş. Evet, bu işin içinde yok olmalar da bulunabiliyordu. Bir gece, Güzde'de başından geçenleri şöyle anlatmıştı. Gençtim, toydum, cıvıl cıvıldım. Varayoğa güler, sık sık kahkahalar atardım. Bu kız gam nedir, tasa neye derler bilmeyecek. Yaşlanmayacak bu kız derdi haminem. Gerçekten de 17 yaşıma kadar baba evimin rahat ekmeğiyle boyattım geliştim. 17'imdeydim, pırıl pırıl bir çocuk çıktı önüme. Bakışlarımız karşılaşınca durduk. Aniden oluvermişti bu. Neden, niçin? Bilmiyordum ama durmuştum işte. Güldü, ben de güldüm. İsterseniz biraz yürüyelim dedi. Yadırgamadım. Mevsim bahardı. Bahçelerde ağaçlar çiçek açmış, arılar sarı birer vınıltıyı ağaçlarla çiçeklerin aralarında. Ne zaman, nasıl elle tutuştuk? Beni bahçenin kuytusuna nasıl çekip götürdü bilmiyorum. Öylesine kendimden geçmişim. Ama o kadar. Hiçbir şey geçmedi aramızda. Öpmedi bile. Tam kafamın dengisiniz, tipimsiniz dedi. Ben de onu tıpkı onun beni bulduğu gibi bulmuştum. Günler, haftalar, sonra aylar. Bir gün annesini göndermiş, annemle görüştü. Mesele babalara anlatıldı. Babalar anlaştı, evlendik. İlk kızım evliliğimizin senesinde oldu. Gözlerimizden mutlulukların en gölgesiz akıyordu. Genç kızlık günlerindeki kadar şendim, şakraktım, cıvıl cıvıldım. 2 yıl daha geçti böylece. Ama anlıyordum birbirimize karşı tükenmekte olduğumuzu. Oysa değişmiş bir şey yoktu. Zaman zaman bakıyordum, komşu kızlarla genç kadınlara kayı kayı veriyordu bakışları. Bana çaktırmadığını sanıyordu. Çakıyordum. Bir tehlikenin üzerimizde dolaştığını anlıyordum. Derken bana dadandı. Gece yarıları, sabahlara kadar gelmez oldu eve. Ağladım. Çıkışlar yaptım, tehdit ettim. Ne yapsam nafile. İş olacağına vardı. Bir konsümatrisin 15 yaşındaki kızıyla. Çevremde akıl verenlerim çoktu. Boşanma dediler. Boşanmasam, üstelik davacı olsam yıllarca hapis yatacaktı. Onu o kadar seviyordum ki hapislerde çürümesine dayanamazdım. Ne babam, ne annemi, hiç kimseyi dinlemedim. Ayrılmaya razı oldum. Benim önüne de bilmek için ilk ağızda 20 bin liralık bir çek verdi. Belki inanmayacaksınız, çeki geri yolladım. Babam da, annem de buna ayrıca kızdılar. Ne aptallığımı bıraktılar, ne budalalığımı. Onlara yük olmaya hakkımın olmadığını kesinlikle söylediler. Üstelik 2 çocuğum vardı. Başımın çaresine bakmak zorundaydım. Anne baba bir yere kadar, ana babaydılar bir yerden sonra. Nutuk dinlemeye tahammülüm yoktu. Valizimi, çocuklarımı kaptığım gibi ver elini İstanbul. Aklıma yine benimki gelip oturmuştu. O da tıpkı Güzde gibi ver elini İstanbul demiş olacaktı herhalde. Sordum. İstanbul daha önce biliyor muydun? Hayır. Trenle mi gittin? Trenle. 3. mevki bir bilet. Kompartmanda ağladın mı? Hem de nasıl? Niçin ağladığını soran olmadı mı? Bir sigara yaktı, güldü. Genç bir kadının ağlamasına dayanamayan iyi kalpli zamparalar her zaman bol bol vardır. Böyle birine maceranı anlattın mı? Adamın yüzü güven vericiydi. Ne yapabilirdim? Üstelik İstanbul'un da yabancısıydım. Sonra büyük kızımın elinden tuttu. Haydarpaşa'ya gelince valizimi aldı. Vapurla karşıya geçtik. Sirkeci'de bir otele inmemizin uygun olacağını söyledi. Heyecanlanmıştım. Otel kağıdı bir kız yüzlü müydü? Yo. Kart çirkin biriydi. Bana yiyecek gibi baktı. Beni o otele götürene evli olup olmadığımızı sordu. Olmadığımızı anlaşılınca aynı odada kalamayacağımızı söyledi. Ayrı odalara yerleştik. Gece kapımın kurcalandığını duydum. Acaba kimdi gelen? Tül ardından baktım. Beni bu otele getiren. Ne istediğini sordum fısıltıyla. Güldü. Açmadım, kızdı. Fazla direnmemişti. Ama sabahleyin valizini kaptığı gibi çekip gittiğini söyledi suratsız katip. Bir hafta kaldım çocuklarımla. Otel ücretimi ödeyecek param yoktu. Ödeşelim dedi. Anlamamışım gibi nasıl ödeşebileceğimizi sordum. Cevap vermedi. Bileğimi yakalayıp elimi öptü. Anlamıştım. Kötü yola adım adım giriyordum. Adım adım girecek ama kendimi kolaycana kapıp koyuvermeyecektim. Sonra daha büyük bir vazife bekliyordu beni. Çocuklarım. Yok olmuştum. Yok olmaya dolu dizgin gidiyordum. Kendimi feda edecek, çocuklarımı kurtaracaktım. Gözyaşları içinde uzun uzun anlatmıştı o gece. Otel katibi, ardından otel sahibi, sonra Beyoğlu arka sokaklarındaki aile gazinoları, gazino sahipleri. Beyoğlu'nda Kartal aile gazinosu var mı? Olabilir, olmayabilir de. Ama bu isimle tıp atıp bu isimde bir gazinonun olup olmadığını unuttum şimdi. Sahibinin adını biliyor musun? Zeki. Zeki Tunçbilek. Vallahi olabilir. Bu isimle kaba saba taşralılar işletir çokluk böyle yerleri. Vur kırlı yerlerdir buralar. Zeki Tunçbilek ya da Adil Kraner. Bunlar Numan da olabilir. Kasım da. Soyadları da göz alıcı, frapan renkler gibi ciyak ciyaktır. Niçin sordun? Benimkinin şimdi böyle bir yerlerde olabileceğini aklım yatıyor da. Neden illa İstanbul? Niçin aile gazinoları? Herhangi bir yerde çalışamaz mı? Bilmem. Çocuğu da yokmuş madem çalışabilir. İçimde tuhaf bir his, mutlaka kötü yola sürüklendiğine inandırmak istiyor beni. İyi şeyler düşünün. İnsan iyi olmak zorundadır dünyamızda. Mecburuz buna. Ölmek kolay. Yaşamak, başkaları için yaşamak zor. Ama lazım. Ben çocuklarım için yaşıyorum. Beni yaşatan onlar. Sevgiliniz üzerine iyi, güzel, aydınlık şeyler düşünün. Mesela, ne bileyim, belki de İstanbul'a gitmemiş, baba evine de dönmemiştir. Karakter sahibi her kadın, her erkek, bir kelimeyle her insanın yapması gerektiği şeyi yapmış, mesela şehir dışındaki bir fabrikada çalışıyor olabilir. Kafamda şimşek çaktırmıştı güzide. Gerçekten de bir zamanlar bana fabrikada çalışmamız teklifinde bulunmuş, orada çalışan boşnak arkadaşlarından söz açmıştı. İyi ama zengin kız çalışır mı? Neden çalışmasın? Ona hakaretlerin en yutulmazını yapmışsınız. Size kaçarken de zaten geri dönüş köprülerini yıkmış. Peki ne yapacak? Hayatını yeni baştan, sizsiz ve anasını babasını hesaba katmadan düzenlemek zorunda. Bir ihtimal, belki de aklınıza gelen gibi başını alıp İstanbul'a gitmiş, İstanbul'un yabancısı her yalnız genç kız veya kadın gibi İstanbul'a yem olmuştur. Böyle de olabilir, öyle de. Doğru. Olan olmuş, geçen geçmiş, ok yaydan fırlamıştır. Ağlayıp yısınmak, çekip kendini vurmak yahut damla damla eriyerek vakitinden çok önce sönmek çözüm yolu değildir. Bu size ders olsun. Bundan böyle genç kızlara eğlence aracı gözüyle bakmayın. Onların da yaşanacak bir hayatı olduğunu unutmayın. 18. ayrımın sonu, sayfa 200.